Sayfa 253. Artık Mustafa Kemal'in gidişine yalnız bir tek şey engel olabilirdi. O da İngilizlerin son anda girişecekleri bir hareket. Kendisi ve kalabalık mahiyeti için gerekli vize bir hafta önceden Harbiye Nazırlığı'nda irtibat subayı olarak bulunan Bennett adlı genç bir İngiliz yüzbaşısı eliyle İngilizlerden istenmişti. Yüzbaşı listeyi okurken askeri kıratı fazla yüksek elemanlardan kurulmuş olduğu gözünden kaçmadı. Kendi üstleri o sırada orada olmadığından talimat istemek için listeyi genel karargaha götürdü. Oradaki nöbetçi kurmay subaya bunun bir barış misyonundan daha çok bir savaş komitesine benzediğini söyledi. Kendisine biraz beklemesi bildirildi. Müttefik yüksek komisyonuna sormak lazım geliyordu. Bir saat sonra yüzbaşı Bennett'i çağırdılar. Kendisine vizeleri verebilirsiniz dediler. Padişahın Mustafa Kemal Paşa'ya güveni tamdır. Böylece Mustafa Kemal İngiliz yüksek makamlarından imzalı vizeyi eline geçirmiş oldu. Dipnot: Padişahın bazı yakınları onun o sırada iki taraflı bir politika izlediğini ileri sürerler. Bir yandan dışarıya karşı Ferit Paşa'yı tutarken bir yandan da gizlice milliyetçileri teşvikten geri kalmazmış. Bu konuda kendisine Diş Paşa diye lakap taktığı Sami Günzberg'e açılırmış. Mustafa Kemal'in başarısından sonra bir gün daha sonraları sadrazam olan Ali Rıza Paşa'nın da önünde artık yapacak hiçbir şey kalmayınca hiç olmazsa yurdun can evini kurtarsın diye onu Anadolu'ya sözde kendisinin yolladığını söylemiş. Hapishaneye giderek Fethi Bey'i son bir defa daha ziyaret etti. Vedalaşıp ayrıldıktan sonra Fethi'nin hapishane arkadaşları ortada bir şeyler döndüğünü anladılar. Fethi Bey sinirli ve düşünceli görünüyor, sorulara nezaketle kaçamaklı cevaplar veriyordu. Bir şey söylememeyi tercih ederek yatağına uzandı, yüzünü duvara dönerek uyur gibi yaptı. Ama sonra dayanamayarak komşusu Yunus Nadi'ye Mustafa Kemal'in ertesi gün yola çıkacağını ve onun gideceği yere sağ salim vardığını öğreninceye kadar 3 gün gözüne uyku giremeyeceğini açıkladı. Gerçi İngilizler durumdan habersiz görünüyorlardı. Ama içlerinden bu işlere aklı eren bir iki subay pekala onun vapura binmesine engel olabilirler ya da gittikten sonra arkasından kovalayabilirlerdi. Fethi Bey, doğum sancısı çekeceğiz dedi. Aman ötekilere bir şey sezdirmeyelim. Hatta bundan burada konuşmasak daha iyi. Dipnot: Fethi Bey sonradan Malta'ya sürülmüştür. Mustafa Kemal İstanbul'daki son gecesini Beşiktaş'taki evde annesi ve kız kardeşiyle beraber geçirdi. Zübeyde Hanım'ın yatağının başucunda bir sininin çevresine bağdaş kurup oturdular. Kendilerine nereye olduğunu bildirmeden çok önemli bir görevle derhal yola çıkmak üzere olduğunu söyledi. Haber almalarına kadar birkaç gün geçecekti. İşi başarabilmesi için kafasının rahat olması gerekiyordu. Ne onlar kendisi için üzülmeli, ne de o onların üzüntülerini kendisine tasa etmeliydi. Bankaya para bırakmıştı, ihtiyaçları oldukça ya kendi mühürleriyle ya da onun mührüyle çekebilirlerdi. Zübeyde Hanım haberi duyunca fenalık geçirdi. Sonra sağlığına ve başarısına dua etti. Makbule şaşkınlığını gizleyemedi. Eskiden savaşa giderdi, çarpıştığını bilirlerdi. Lakin bu sefer nereye, ne yapmaya gittiğini kestirmek zordu. Kemal ona sadece merak etmemesini söyledi. Ertesi gün Zübeyde Hanım son defa vedalaşmak için Şişli'ye geldi. Kemal gittikten sonra da Makbule'yi teselli ederek bir asker kardeşi olarak hiçbir zaman gözyaşı dökmemesini, yabancıların önünde kederini ortaya vurmamasını tembih etti. Sonra oturarak belki de günlerce, onun sağ salim gideceği yere vardığını kendilerine bildirecek olan telefon zilini beklemeye başladılar. Bir Yunanlıdan satın alınmış İngiliz yapısı küçük bir şilep olan bandırma rıhtıma yanaşmış bekliyordu. Rauf Bey Mustafa Kemal'i rıhtıma kadar geçirdi ama uğurlamaya gelecek olan Mehmet Ali Bey ikisini bir arada görmesin diye çabuk ayrıldı. Kendisi de bir hafta sonra birkaç arkadaşıyla birlikte gizlice yola çıkacaktı. Kafileye son dakikada katılan Refet Bey'in vizesi yoktu. Lakin o böyle şeylere aldırmayacak kadar becerikli bir subaydı. Abisinin kendisi için satın almış olduğu bir düzine atı vapura yüklemek bahanesiyle rütbe işaretlerini çıkararak içeriye girdi. Vapur boğazdan çıkıncaya kadar atların arasında saklı kaldı. Bandırma 16 Mayıs akşamı yola çıktı. Mustafa Kemal İngilizlerin vapuru yolda batırmaya ya da kendisini yakalamaya kalkışmalarından çekiniyordu. Rauf bu düşüncede olmadığını söylemişti. İngilizlerin böyle bir niyeti olsa kendisini yola çıkmadan alıkoyarlardı. Refet Bey de korkusunun boş olduğunu söylüyordu. Lakin Mustafa Kemal işi rastlantıya bırakmak niyetinde değildi. Bindikleri vapur denizci bir tekneye benzemiyordu, pusulası bozuktu, süvarisi de pek usta görünmüyordu. Mustafa Kemal ona rotasını değiştirmesini ve kıyıya yakın gitmesini emretti. Böylece bir düşman gemisi yollarını kesecek olursa kendilerini çabucak karaya atabilirlerdi. Bu arada İngilizler Mustafa Kemal'in bu yakın zamanda yola çıkışının arkasından neler gelebileceğini nihayet anlar gibi olmuşlardı. Yüksek komisyonda ateşe militer olarak bulunan Wyndham Deeds gece yarısı Bahbali'ye sadrazamı uyarmaya koştu. Dipnot: okuyucularımızdan bazıları 2. Dünya Savaşı sırasında Londra radyosunda Türkçe konuşmalar yapan Sir Wyndham Deeds'i iyi hatırlayacaklardır. Lakin Ferit Paşa koltuğunun arkasına yaslandı. İki parmağının ucunu şaklatarak yavaşça, "Çok geç kaldınız ekselans," dedi. "Kuş uçtu bile." Buna rağmen İngilizler vapuru yakalamaya kalkışmadılar. Bandırma 19 Mayıs 1919'da fırtınalı bir havada Samsun Limanı'na demir attı. Dipnot: yıllar sonra Mustafa Kemal doğum tarihini soranlara 19 Mayıs 1919 diyerek şaka ederdi. Yeni genel müfettişi ve maiyetini karaya çıkarmak için kıyıdan kayıklar geldi. Mustafa Kemal küçük limanda rıhtım işi gören derme çatma tahta iskelelerden birine çıktı. Küçük bir müfrezenin başında üç subayla şehrin ileri gelenlerinden iki kişi tarafından karşılandı. Kendisini bir Rum evine götürdüler. Karargahını burada kurdu. Evin bulunduğu tozlu caddenin birkaç yüz metre aşağısındaki mahalli banka binasında da bir Fransız ve iki İngiliz kontrol subayı oturuyorlardı. Böylece Yunanlıların Ege kıyılarına işgal bayrağını dikmelerinden birkaç gün sonra Mustafa Kemal de kurtuluş sancağını Karadeniz kıyılarına dikmiş oluyordu. Şimdi Anadolu Savaşı başlayacaktı. Türk ulusunun tarihinde yeni bir yaprak açılmıştı. İkinci kesim: Kurtuluş Savaşı. 20. Bölüm: Savaşın Başlangıcı. Mustafa Kemal hem kendisi hem de yurdu için büyük önem taşıyan bu döneme, kırkına yaklaşmış, olgun ve kendine güvenen bir savaşçı olarak başlıyordu. Geride bıraktığı 14 çetin savaş yılında askerlik alanındaki değerini ortaya koymuştu. Şimdi siyaset ve devlet adamı olarak da kendini göstermesi gerekiyordu. İçin için kaynadığı halde, istediğini yapmaya imkan bulamadığı yıllardan sonra, aradığı zor ve atılganlık isteyen iş şimdi karşısına çıkmıştı. Mustafa Kemal'in son zamanlarda vücudu gelişmiş, yüzü toplanmış ve üzerinde çizgiler belirmeye başlamıştı. Saçlarının, bıyıklarının rengi donuklaşmıştı. Ama teninin açıklığı, bakışlarının canlılığı, tepkilerinin çabukluğu onu olduğundan daha genç gösteriyordu. Dik duruşu, yüzünün keskin çizgileri ona tam bir asker hali veriyordu. Lakin kendisinde, etrafındaki arkadaşlarını ölçüsü, ritmi, temposuyla çok gerilerde bırakan gizli ve başka türlü bir üstünlük vardı. Vücut yapısı daha inceyken onlardan daha iri görünür, adımları ağır olduğu halde daha hızlı yürüyor sanılırdı. Kurşuni teni, geniş çıkık elmacık kemikleri, Parmakları yassı, ince uzun elleri ve süratli hareketleri bile onu ötekilerden ayırmaya yeterdi. Lakin Mustafa Kemal'deki öteki değişik unsuru asıl yansıtan şey, o açık renkli, sert ve kırpılmayan gözleriydi. Bu gözler geniş alnı ve yukarıya doğru kıvrık kaşları altında, meydan okur gibi sabit, soğuk bir ışıkla parıldar, her an bir şeyi görür, tespit eder, yansıtır. Bundan başka, akıl ermez bir şekilde sanki aynı zamanda her tarafa birden bakıyor gibi görünürdü. Bu gözleri, büyük başı ve sağlam çevik bacaklarıyla huzursuz bir kaplana benzerdi. Askerce bir deyimle, çeliğe özel olan sertlik ve esnekliği kendinde birleştirir, yüksek sinirsel gerilimiyle her an boşalmaya hazır bir yayı andırırdı. Hepsinin içten arzuladıkları ulusal savaşın bu ilk döneminde arkadaşlarının muhtaç oldukları şey Mustafa Kemal'de gördükleri bu olağanüstü haldi. Onun düşünceleri ötekilerden her zaman bir adım daha ileride, hareketleri bir derece daha kesin olmuştu. Ötekilerin çoğunda eksik olan önderlik niteliği onda vardı. Rauf Bey, prensip sahibi ama kısır görüşlü. Kazım Karabekir, dürüst ama esneklikten yoksundu. Refet, atılgan lakin ihtiyatsızdı. Ali Fuat'ın elinden iş gelir ama zekası fazla işlemezdi. Hepsi yurtlarını seven, kafaları çalışan, sağduyu sahibi usta askerlerdi. Lakin aralarında iç ve dış sorunları etraflı biçimde kavrayan, özel bir akıl ve iç duyu karışımına sahip olan tek insan Mustafa Kemal'di. Üstelik böyle tehlikeli bir işi başarılı bir sonuca ulaştırmak için gerekli olan irade yalnız onda vardı. Erişmeyi tasarladığı son amacı ve geçmesi gereken yolları, neredeyse gayipten haber almaya varan bir açıklıkla önceden görüyordu. Dost, düşman, herkesin ruhunu okuyan görüşüyle, yolunun üzerine dikilecek olan askeri ve siyasi nitelikteki engelleri seziyor, bunları yenmek için kullanacağı çareleri araştırıyordu. Gerçekçi tabiatıyla mücadelenin uzun süreceğini ve sabırla adım adım hazırlanacağını biliyor, düşüncelerini birdenbire açıklamayıp zaman koşullarına ve duygusal havaya göre hesaplaması gerektiğini anlıyordu. Aydın kafasıyla savaşın yalnız silahlarla değil, ama insanların zihnine ekilip geliştirilecek düşüncelerle kazanılabileceğini görüyordu. Bütün bunların başarıya erdirilmesi, ancak zorlu bir beyin çalışması ve insanüstü bir irade gücüyle olabilirdi ki, bu doğal sürükleyici güç yalnız Mustafa Kemal'de bulunuyordu. Bu kuvvetin kaynağı her şeyin üstünde olan şiddetli bir ihtirastı. Bir yurtseverin memlekete yararlı olduğuna inandığı şeylerle kaynaşmış ihtirası. Mustafa Kemal kendi adına iktidar ya da şan ve şeref peşinde koşmuyordu. Bunu sadece yarının Türkiye'si üzerinde beslediği yapıcı düşünceleri gerçekleştirmek için istiyordu. Mustafa Kemal insan ilişkileri açısından içinde sevgiye yer vermeyen bir kimseydi. İnsanları anlar fakat sevmezdi. Kadınlara o da yalnız gönül eğlendirmek için pek az zaman ayırırdı. Eski silah arkadaşlarıyla mahiyetindeki subayların dostluklarından hoşlanır ve kendisiyle yarışmaya kalkışmadıkları sürece onlara karşı dürüst davranırdı. Kendisine eşit ya da öyle olabilecek kimseler karşısında daha ihtiyatlı bir durum takınırdı. Bu hali şimdiki iş arkadaşları karşısında daha da kesinleşmişti. Zira onların da kendisine kıyasla bir çeşit üstünlükleri olduğunu hissediyordu. Arkadaşları türlü sosyal tabakalardan gelme kimselerdi. Rauf Bey Kafkas soyundan, Ali Fuat da birkaç kuşak öncesinden beri saygı duyulan bir asker ailesinden geliyordu. Refet'in ataları Tuna ovalarında yaşamış özgür toprak beyleriydi. Hepsi İngilizce'deki anlamıyla soylarına karşı duyulan saygıdan ötürü kendilerine güvenen, dürüst davranmakta bir güçlük çekmeyen, önderliğe doğuştan alışkanlıkları olan birer centilmen sayılırlardı. Mustafa Kemal, sert yönlerini yumuşatmış olan bütün inceliklerine rağmen, orta tabakaya mensup, önemsiz bir aileden geldiğini biliyordu. Bunu başka türlü göstermek şöyle dursun, kendi kişiliğini ve gücünü daha da belli etmek için bir halk çocuğu olduğunu ileri sürmekten ve soyca kendisine üstün olanların göreneklerine karşı gelmekten çekinmiyordu. Ötekilere gelince onlar da ona sevgiden ziyade saygıyla bakarlardı. İdealist Rauf, onu bugün için yararlı bir adam olarak görüyor ama gelecekte lüzumuna pek inanmıyordu. Daha katı ve politikadan daha uzak bir insan olan Ali Fuat ise, onu bir aksiyon adamı olarak kabul ediyor, ayrıca eski bir arkadaş gözüyle görüyordu. Refet'e gelince, o Mustafa Kemal'in kabiliyetlerine değer vermekle beraber niyetlerinden kuşkulanıyor ve kendisine ötekilerden daha az saygı gösteriyordu. Bununla birlikte hepsinin de ortak nitelikleri, memleketlerine karşı besledikleri köklü ve derin sevgiydi. Yurt sevgisi Mustafa Kemal'e iki kaynaktan geliyordu. Bir yandan gençliğinden beri memleketinin kaderi karşısında duyduğu övünç, bir yandan da yurdun yabancılar ve beceriksiz yöneticiler elinde gitgide çökmesinden doğan bir utanç duygusu. Bu sevgi, üzerinde çarpıştığı ve daha da çarpışacağı vatan toprağına, Rumeli'nin ova ve dağlarına, Anadolu'nun geniş düzlüklerine karşı beslediği bağlılıkla daha derinleşmişti. Kendisiyle bir arada savaşmış olan insanları yakından tanımasının da bunda önemli payı vardı. Mustafa Kemal, Türk halkı üzerinde hayale kapılmıyordu. Onun katı, tutucu, kadere inanır, zeka ve inisiyatif bakımından ağır davranışlı olduğunu bilmiyor değildi. Ama aynı zamanda inatçı, sabırlı, dayanıklı, savaşçı, üstlerine bağlı ve gerekirse aldığı emre uyarak canını vermeye hazır olduğunu da biliyordu. Osmanlı hükümdarları Anadolu köylüsünü her zaman aşağılık görmüşler, ihmal etmişlerdi. Şimdi ise imparatorluğun bel kemiğini teşkil eden bu köylüydü ve Mustafa Kemal ile arkadaşları imparatorluktan geri kalanı kurtarmak için ona güveniyorlardı. Derinden gelen bir duygu ona, atalarından kalan ve kutsal bir nitelik kazanan bu toprağın savunulması uğruna, içlerindeki kıvılcımın tutuşturulabileceğini söylüyordu. Uzun savaşlar köylüyü bezdirmiş, maneviyatını çökertmişti. Yine de ulusun kurtuluşu düşüncesi, 600 yıllık bir imparatorluktan sonra onlarda bir övünç ve özgürlük duygusu uyandırabilirdi. Anadolu köylüsünü yeniden savaşa atılmaya Tanrı'nın bile gücü yetmeyeceği söyleniyordu. Acaba bir Mustafa Kemal, Kadir-i Mutlak'ın bile gücünü aşan bu işte başarı gösterebilecek miydi? İşe elverişli bir durumda başladı. İzmir'in İtilaf devletlerince işgali, eline rahatça kullanabileceği umulmadık bir koz vermişti. Lakin Anadolu halkını bu işgalin niteliği ve doğurabileceği sonuçlar üzerinde uyarması gerekiyordu. Samsunluların çıkarma üzerinde pek az bilgi edinmiş olduklarını gördü. İlk yaptığı işlerden biri, Abdülhamid'in kendi casusluk sisteminin iyi işlemesini sağlamak için kurduğu mükemmel telgraf şebekesinden yararlanarak yetkisi altındaki mülki ve askeri makamlara haber salmak oldu. Her yerde protesto mitingleri düzenlenmesini ve Babali ile yabancı devlet temsilcilerine ulusa karşı işlenen haksızlığın tamirini isteyen telgraflar yağdırılmasını bildirdi. Samsun'un içinde de halkta bir direnme duygusu uyandırmak amacıyla Büyük Cami'de mitingler düzenledi. Askeri alanda Anadolu ve Trakya'da kalmış birliklerle hemen ilişki kurdu. Siyaset alanında ise çeşitli müdafaa-i hukuk grupları arasında bağlantı sağlamaya girişti ve kendisine verilen emre uyup da bunları dağıtacak yerde yenilerini kurmaya koyuldu. Bir yandan da mütareke sırasında Adana'da yaptığı gibi Harbiye Nezaretinde İngilizlerden şikayetle dolu telgraflar yağdırmaya devam ediyordu. Türk makamlarına haber vermeden bölgedeki kuvvetlerini çoğaltmışlardı. Mütareke koşullarına aykırı olarak daha içerilere girmeye hazırlanıyorlar, işgalin daha da yayılmasını ve bir Pontus devleti kurulmasını isteyen Rum çetecilere göz yumuyor, yardım ediyorlardı. İstanbul'da İngilizler telaşa düşmüşlerdi. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişindeki tehlikeyi çok geç sezdiği için yola çıkışını önleyememiş olan başkomutanları Sir George Milne şimdi geri çağrılması için Harbiye nezaretini zorluyordu. Kendisine önce Mustafa Kemal'in Anadolu'da bulunmasının huzur bozucu değil, yatıştırıcı bir etki yaptığı cevabı verildi. Kabine, Kemal'in yetkilerini kısıtlamak yoluyla uzlaşmayı öngören bir teklifi görüşmek üzere toplandı. Nazırlardan birkaçı, İngiliz komutanının kuşkularını paylaşmaktaydılar. Kemal'in telgraflarındaki, sanki onların Anadolu'daki durum üzerindeki bilgisizliklerini yüzlerine vuran ve işleri dilediği gibi yönetmek kararını belirten küçük görücü, saygısız ifade, onları gittikçe düşündürmeye başlamıştı. Mustafa Kemal yapacağı işler için önceden izin almayı gerekli görmüyor, sadece sonunda onlara bilgi vermekle yetiniyordu. Bu telgraflar nazırlara okunduğu vakit, içlerinde hala iddiatçıları tutanlar, biz demedik mi gibilerden gülümseyerek damat veride baktılar. Sadrazam, müfettiş paşa bize adeta boyuna azarlıyor dedi. Sanki ben yapacağımı bilirim, siz kendi işinize bakın der gibi. Bunun üzerine kabine, Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını kararlaştırdı. Sonuç İngiliz başkomutanına bildirildi. Bu arada müfettiş paşa, Gelibolu kahramanı olduğunu açıklamayı henüz uygun görmediği için Samsun halkı onu böyle tanıyordu. Burada kendini yeteri kadar serbest hissetmemeye başlamıştı. İngiliz kontrol subaylarının bu kadar yakında bulunmaları onu tedirgin ediyordu. Zaten Refet Bey de onun verdiği demeçler ve giriştiği propaganda çalışmaları karşısında telaşa kapılmış görünüyordu. Mustafa Kemal, daha serbestçe çalışabilmek için Samsun'da bir hafta kaldıktan sonra karargahını 80 kilometre içeride Havza'ya taşıdı. Buna da bahane olarak Samsun'a geldiğinden beri yeniden başlamış olan böbrek sancılarına karşı Havza kaplıcalarından yararlanmak istediğini ileri sürdü. Küçük subay grubu böylece arızalı ve dönemeçli bir yoldan geniş Anadolu yaylasına doğru tırmanmaya başladı. Denizden 1200 metre yükseklikteki bu yayla, doğuda İran ve Rusya sınırlarıyla Ağrı Dağı'ndan başlayıp batıda Eskişehir'e ve Ege ile Marmara kıyılarındaki dağlara kadar 1500 kilometre boyunca uzanıyordu. Mustafa Kemal'in eski otomobiliyle olgunlaşmaya başlayan mısır ve buğday tarlaları ve yeni yeşeren orman kümeleri arasından yükseklere doğru çıkarlarken, aşağıda yeşil ırmak kıyılara doğru kıvrılıp bükülerek akmaktaydı. Türklere mi, Rumlara mı ait oldukları minarelerinden ya da çan kulelerinden belli olan, kerpiç duvarlı evleri çökmeye yüz tutmuş köylerden geçtiler. Yolculuk sırasında araba birkaç defa bozuldu. En sonunda Mustafa Kemal arabadan indi ve iki arkadaşıyla beraber yola yaya olarak devam etti. Dağların temiz havasını ciğerlerine dolduruyor, bereketli toprağın kokusunu kokluyorlardı. Çevrelerindeki özgürlük havasına uyan subaylar bir şarkı mırıldanmaya başlamışlardı. Başını duman almış dağlardan, ağaçlardan, kuşlardan, gümüş derelerden söz eden romantik bir İsveç şarkısı. Yürüyelim arkadaşlar, sesimizi yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu şarkı sonradan genişleyerek bütün Anadolu'yu kaplayan arkadaş gruplarının ağzında ihtilal şarkısı olacak ve sonraları yabancı bir kaynaktan geldiği bile unutulup, genç cumhuriyet çocuklarının okul marşı olarak kutsal bir emanet gibi saklanacaktı.